Ayrım 15, sayfa 161. Bazı insanlar hala bu şekilde kamp yapıyor. Ne var ki birçok başka insan kampingin öngörülemezliğini yok etmeye çalışıyor. Bir kampingin sahibi istedikleri tek şey ağaçlar arasında küçük bir boşluk ve küçük bir evdi. Ama şimdilerde bunu hiç istemiyorlar demişti. Modern kampçılar basit çadırlar yerine Winnebago gibi kamp taşıtları alıyor ya da kendilerini beklenmedik şeylerden korumak için şık ve içinde hemen kurulan bir çadır olan karavanlar seçiyorlar. Bir karavanda kamp yapmak elbette vahşi doğayı yakalama ihtimalini azaltır. Üstelik motorize kampçılar yanlarında evdeki bütün konforları, buzdolabı, ocak, televizyon, video ve müzik seti getiriyor. Kamp teknolojisi modern kamp yerlerinde yalnızca daha fazla öngörülebilirliği değil, bazı değişikliklere de uygundur. Artık görece az sayıda insan çadırlarını öngörülemez vahşi ortamda kuruyor. Birçoğu akılcılaştırılmış kamp yerlerine, hatta Campgrounds of America gibi kamp zincirlerinin öncülük ettiği country club kamp yerlerine gidiyor. Klimalı kocaman karavanında rahatça oturan bir kampçı, burada her şeyimiz var diyordu. Yağmur yağması ya da rüzgar esmesi önemli değil. Modern kamp yerleri genellikle bölümlere ayrılıyor. Çadırlar için bir bölüm, karavanlar için bir bölüm. Her bölüm genellikle küçük ve düzgün kamp sıralarına ayrılmış. Karavanların içlerindeki çeşitli teknolojilerin kullanılması için elektrik de sağlanıyor. Kampçılar park ettikten ve elektrik bağlantısını kurduktan ya da çadırlarını açtıktan sonra manzaraya, diğer çadırlara, karavanlara, bisikletli çocuklara, diğer bir deyişle artlarında bırakmaya çalıştıkları kent ya da banyo görüntülerine bakıp keyif alabiliyorlar. Kamp yeri sahipleri, doğal yaşamak isteyen kampçıları birçok şeyin bulunabildiği kafeler, banyo ve duşlar, ısıtmalı yüzme havuzları, video oyunları ile dolu bir oyun odası, çamaşırhane, televizyon odası, sinema, hatta orkestra ya da komedyenler gibi eğlenceler tarzında konforlar da sağlıyor. Konutlar. Modern banyo konutları McDonald'slaştırılmış bir toplumdaki öngörülebilirliği gösterir. Ünlü bir folk şarkısında dendiği gibi. Yamaçta küçük kutular, tikitaktan yapılmış küçük kutular, küçük kutular, küçük kutular, küçük kutular, küçük kutular hepsi aynı. İkinci Dünya Savaşı öncesindeki konut patlamasında evleri birer ürün olarak görmeye ve ev yapımını daha öngörülebilir hale getirmeye yönelik bir çaba vardı. Bu çaba içleri ve dışları birbirinden çok az farklı evlerden yapılmış banyo topluluklarının doğmasına yol açtı. Gerçekten de insanlar başkalarının evlerine girip bir an için kendi evlerinde olmadıklarını anlamayabilir. Daha pahalı sitelerde bazı farklılıklar olmasına karşın banyoda birçok kişi komşusununkiyle neredeyse aynı evlerde oturur. Üstelik toplulukların kendileri de birbirlerine çok benzer. Daha verimli evler yapmak için buldozerlerle yıkılan ağaçların yerine direklerle tellerin tuttuğu fidanlar dikildi. Aynı şekilde araziyi düzleştirmek için de çoğunlukla tepeler buldozerlerle yıkıldı. Sokaklar düz, simetrik tarzda yerleştirildi. Böyle öngörülebilir bir ortamda oturanlar yanlış banyo sitesine girmezler ya da kendi sitelerinde kaybolmazlardı. Steven Spielberg'in bazı filmleri bu akılcılaştırılmış ve hayli öngörülebilir banyolarda geçer. Spielberg'in stratejisi izleyiciyi bu son derece öngörülebilir dünyayı çekip sonra da son derece öngörülemez bir olayla vurmaktır. Örneğin E.T. filminde bir uzaylı banyodaki bir sitede evlerin arasında dolaşırken bir çocuk tarafından bulunur. Çocuk o noktaya kadar çok öngörülebilir bir banyo ortamında yaşamıştır. Öngörülemez E.T. sonunda yalnızca o çocuğun ve ailesinin değil tüm topluluğun yaşamını alt üst eder. Aynı şekilde Poltergeist de bir banyo evinde öngörülebilir sükuneti bozan şeytani bir ruhla geçer. Ruhlar önce kendilerini McDonald'slaştırılmış bir toplumun başka bir kilit öğesiyle televizyonla açığa vurur. Spielberg'in filmlerinin büyük başarısı insanların öngörülebilirliği giderek artan yaşamlarında korkutucu ve tehdit edici olsa bile biraz öngörülemezlik özlemini yansıtıyordur belki de. F. Sonuç. Öngörülebilirlik McDonald'slaştırmanın üçüncü boyutudur. Her şey zaman ya da yerden bağımsız olarak aynı olabilsin diye disiplin, sistematikleştirme ve rutin gibi şeylere yapılan vurguyu içerir. Öngörülebilirlik çeşitli biçimlerde sağlanır. Bunların arasında ortamların aynılaştırılması, çalışanların söylediklerini denetlemek üzere klişelerin kullanılması, çalışan davranışlarının aynılaştırılması ve aynı ürünlerin sunulması vardır. 6. Denetim. İnsan olmayan robotlar ve insan. Bu bölümde McDonald'slaştırmanın dördüncü boyutu ele alınıyor. Artan denetim ve insanın yerine insansız teknolojinin geçirilmesi. Aslında insanın yerine insansız teknolojinin geçirilmesinin ardındaki itici güç çoğunlukla daha fazla denetim isteğidir. Her tür akılcılaştırma sisteminde en büyük belirsizlik, öngörülemezlik, verimsizlik kaynağı insandır. İster çalışanlar, ister hizmet verilenler olsun, dolayısıyla denetimi artırma çabaları genellikle insanı hedef alır. McDonald'slaştırma hem çalışanlar hem de müşteriler üzerinde artan denetim kurmaya yönelik araç arayışını içerir. Yıllar boyu insanları denetlemeyi amaçlayan çeşitli teknolojiler geliştirildi ve kullanıldı. Dahası ve daha aşırısı, insansız teknolojiler akılcılaşmış ortamlarda çalışan insanların yerini düzenli olarak aldı. Çünkü diğer şeylerin yanı sıra robotlar ve bilgisayarları denetlemek, insanları denetlemekten çok daha kolaydır. Burada teknoloji geniş anlamıyla ele alınmış, yalnızca makine ve aletleri değil, malzeme, beceriler, bilgi, kural ve yönetmelikler, işlem ve teknikleri içerecek şekilde kullanılmıştır. Dolayısıyla teknolojiler, robot, bilgisayarlar ve montaj bandı gibi yalnızca gözle görülür olanı değil, aynı zamanda bürokratik kurallar, benimsenen işlem ve teknikleri açıklayan el kitapları gibi daha az belirgin olanı da içermektedir. Tarihsel olarak temel düşünce, etkisi giderek artan teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması sayesinde örgütlerin insanlar üzerinde yavaş yavaş ve sürekli biçimde denetim kazanmasıdır. Bir kez insan üzerinde denetim kuruldu mu, onların davranışlarını bir dizi makinevari harekete indirgemeye başlamak mümkün olur. Bir kez insanlar makine gibi davranmaya başladılar mı, yerlerine robot gibi gerçek makineler koyulabilir. İnsanların yerine makinelerin geçirilmesi, insanlar üzerindeki denetimin nihai aşamasıdır. İnsanlar artık belirsizlik ya da öngörülemezliğe neden olamazlar. Çünkü artık hiç değilse doğrudan süreç içinde değillerdir. Karmaşık insansız teknolojiler çağından önce insanlar büyük oranda başka insanlar tarafından denetlenirdi. İş yerinde işverenler ve denetçiler çalışanları doğrudan yüz yüze denetlerdi. Ama böyle doğrudan kişisel denetim zordur, maliyetlidir ve denetlenenler arasında kişisel düşmanlıklar doğurma ihtimali vardır. Çalışanlar yaptıkları üzerinde aşırı sıkı denetim kuran bir denetçi ya da işverene karşı grev yapabilir. Ama bir teknoloji aracılığıyla yapılan denetim kolaydır. Uzun vadede daha maliyetsizdir ve denetçilerle işverenlere karşı düşmanlık doğmasına yol açma ihtimali daha azdır. Dolayısıyla zaman içinde insanlar tarafından yapılan denetimin yerini teknolojiler tarafından yapılan denetim almıştır. İnsansız teknolojinin tek amacının denetimi olduğunu iddia etmiyoruz. Bu teknolojiler üretimin, kalitenin artırılması ve maliyetlerin azaltılması gibi birçok nedenle yaratılıp uygulanıyor. Bununla birlikte bu bölüm temelde insansız teknolojilerin McDonald'slaştırıcı bir dünyada çalışanlar ve müşteriler olarak insanlar üzerinde artan denetimi ele almaktadır. A. Fast food sanayisi, ye ve çık. Geleneksel bir restoranda belirsizliğin temel nedenlerinden biri de şef ya da aşçıdır. Aşçının ruh durumu yemeklerde büyük farklılıklar ortaya çıkmasına neden olabilir. Aşçının işe gelmemesi restoran için felaket olabilir. Geleneksel bir restoranda diğer bir önemli belirsizlik kaynağı da özel yiyecekler isteyebilen ya da yemeğini oyalanarak yiyen müşteridir. Fast food restoranları ise hem çalışanları hem de müşterileri denetlemenin yollarını bulmuştur. Ürün ve sürecin denetlenmesi. Fast food restoranları belirsizliklerle ilgili sorunları hiç değilse geleneksel anlamıyla aşçıdan vazgeçerek çözmüştür. Bir hamburgeri kızartmak azıcık bir eğitimle herkesin yapabileceği kadar basit bir iştir. Üstelik örneğin Arby's, Roast Beef'indeki gibi daha fazla beceri gerektiği zaman bile fast food restoranı herkesin yapabileceği birkaç basit işlem gerektiren bir rutin geliştirir. Fast food pişirmek noktaları birleştirerek ya da renkleri üzerinde belirtilmiş tuvallerde resim yapmaya benzer. Tarifte verilen kurallara uymak, yemek pişirmenin birçok belirsizliğini yok eder. Ordu gibi fast food restoranları da genellikle gençleri işe alır. Çünkü gençler özelliklerini makine, kural ve yönetmeliklerin emrine yetişkinlerden daha kolay verir. McDonald's restoranlarında hazırlanan yiyeceklerin çoğu insansız teknolojiler tarafından önceden biçimlenmiş, kesilmiş, dilimlenmiş ve önceden hazırlanmış olarak restorana gelir. Bu da çalışanların yapmaları gereken işi büyük ölçüde azaltmaya yarar. Genellikle burgerlere şekil vermeleri, patatesleri kesmeleri, dilimlemeleri ya da elmalı tartları hazırlamaları gerekmez. Yapmaları gereken tek şey, gereken yerlerde yemeği pişirmek ya da bazen yalnızca ısıtarak müşteriye vermektir. Yiyecekler restorana gelmeden imkansız teknolojinin yaptığı iş ne kadar artarsa, işçilerin yapmaları gereken iş de o kadar azalır ve kendi karar ve becerilerini uygulamak için o kadar şansları olur. Taco Bell'de işçiler eskiden saatlerce et pişirir ve sebze keserdi. Şimdi torbalar dolusu dondurulmuş, pişirmeye hazır etler geliyor. İşçilerin yapması gereken tek şey torbaları kaynar suyun içine atmak. Bir süre önceden kıyılmış yeşili kullanıyorlardı. Şimdi ise önceden kesilmiş peynir ve dilimlenmiş domates kullanıyorlar. Bunun sonucunda Taco Bell'de işçilerin yapması gereken işler giderek azalıyor. McDonald's çalışanlarını kontrol etmek için çok çeşitli makineler geliştirdi. Bardağın ne zaman dolacağına ve meşrubat dağıtıcısının ne zaman kapatılacağına bir işçinin karar vermesi gerekirse, işçinin kafasının dağılıp bardağın taşma riski her zaman vardır. Dolayısıyla bardak dolduğunda dağıtıcıyı otomatik olarak kapatan bir algılayıcı geliştirildi. Bir işçi patates kızartma makinesini kontrol ederken yanlış karar verirse patateslerin az kızarmasına, çok kızarmasına, hatta yanmasına yol açabilir. Ray Kroc bu sorunun üzerine kafa yormuştu. Hepsini bu kadar aynı yapabilmemiz şaşırtıcıydı. Çünkü tavada çalışan her gencin kendi renk yorumu olacaktı. Kroc'un insan yargısının değişkenliğinden memnun olmaması, insanları bir kenara bırakarak patatesler kızardığı zaman sesle uyaran ya da otomatik olarak kapanıp kızartma sepetlerini sıcak yağdan çıkaran makineler geliştirmesine yol açtı. Kasadaki bir işçi satın alınan mala sonra da fiyat listesine baktığı zaman kasaya yanlış, hatta daha az miktar girebilirdi. Bilgisayarlı kasalar bu olasılığı da ortadan kaldırdı. Çalışanın yapması gereken tek şey satın alınan mala uygun görüntü tuşuna basmaktır. Makine doğru fiyatı kendisi hesaplar. Bütün bu yöntemlerle geleneksel olarak insanlar tarafından yapılan işler onların elinden alınıp makinelere verilmiştir. Bir fast food restoranındaki amacın insan robotlar düzeyinde çalışan işçileri azaltmak olduğu tartışılabilir. Hatta yiyecekleri veren mekanik robotlar üzerinde deneyler yapılıyor. Örneğin bir üniversite kampüs restoranında hamburger veren bir robot yapmış. Robotlar içinden taşıyıcı bantlar geçen ve bir ucuna bir kol takılı düz bir fırına benziyor. Bir işçinin 1 dakika 52 saniye boyunca pişirilen köfteyle ekmeği koyması gerekince kırmızı bir ışık yanıyor. Ekmekle et makinenin öbür tarafına ulaşınca fotooptik okuyucular hamburger yapılabileceğini gösteriyor. Robotun beyni olarak çalışan bilgisayar ekmekle köftenin ne zaman nerede olması gerektiğine karar veriyor. Ekmek gecikirse köfte bandını yavaşlatıyor. Köfte gecikirse ekmek bandını yavaşlatıyor. Fırındaki ekmek ve köfte sayısını izliyor ve hıza uygun olması için ne zaman yeni ekmekle köfte koyması gerektiğine karar veriyor. Robotlar birçok avantaj sağlar. Düşük maliyet, daha yüksek verimlilik, daha az işçi, işe gelmeme durumu yok ve fast food restoranında çalışmaları için ihtiyaç duyulan gençlerin azlığına yönelik çözüm. Hamburger veren robot fikrini ortaya atan profesör, mutfaklar birer fabrika olarak görünmedi. Ama aslında öyleler. Fast food restoranları fabrika haline getirildiğimiz ilk yerdi. İşe yeni başladık diyor. Ne var ki bu robotun maliyeti gene de yüksek. Ancak hamburger yapabiliyor, görece yavaş ve çok sık bozuluyor. Taco Bell, mükemmel sıcak taco yaparak plastik torbalara koyan bir sehpa büyüklüğünde bilgisayarlı bir makine geliştiriyor. PepsiCo'da 15 saniyede alkolsüz içecek üreten otomatik bir içecek dağıtıcısının prototipi var. Siparişler bir çalışan tarafından yazar kasaya giriliyor. Bir bilgisayar dağıtıcıya bardak çıkarma, buz ve uygun içecekle doldurduktan sonra kapağını takma emri gönderiyor. Sonra bardak taşıyıcı bantla müşteriye doğru hareket ediyor. Teknoloji geliştirilip maliyeti azaltıldığında fast food restoranları bu tür robotları yaygın şekilde kullanacak. Aslında McDonald's ARCH Otomatik Robot Yardımcı adlı sınırlı bir programı başlatmış durumda. Kızartma sepetini dolduran, patatesleri kızartan, optik okuyucular patateslerin kızardığını belirttiği zaman sepeti boşaltan, hatta pişerken tavaları sallayan bir patates kızartma robotu var. İçecekler açısından bir işçi siparişi girmek için kasadaki bir tuşa basıyor. Sonra robot bardağa uygun miktarda buz koyuyor, bardağı doğru musluğun altına getiriyor ve dolmasını bekliyor. Sonra bardağı taşıyıcı banda koyuyor. İşçi de bantla kendisine doğru hareket eden bardağı alarak müşteriye veriyor. Bu teknolojik değişimlerin büyük kısmı büyük büyük kısmı düşük kademelerdeki çalışanları denetlemeyi amaçlıyor olsa da müdürler de bu tür çabalardan muaf değil. McDonald's ARCH programının diğer bir özelliği de diğer şeylerin yanı sıra müdürlere belirli bir zamanda kaç hamburger ya da patates kızartma torbası gerekeceğini söyleyen bir bilgisayar sistemidir. Bunun sonucunda bilgisayarlı sistem müdürlerin elinden bu tür karar ve yargılarda bulunma zorunluluğunu almaktadır. Müşterilerin denetlenmesi. Fast food restoranları elbette müşterileri de denetlemek üzere yöntemlerini büyük oranda değiştirmişlerdir. Müşteriler ister restorana, ister araba pencerelerine gitsinler, bir tür taşıyıcı bant sistemine girerler. Bu bant sistemi de yönetimin istediği şekilde restoran içinde hareket eder. Bu sistem en açık olarak araba pencerelerinde görülür. Taşıyıcı bant için gereken enerji müşterinin kendi arabasından sağlanır ama restorana girenler için de geçerlidir. Müşteriler kuyruğa girmeleri, kasaya gitmeleri, yiyecek siparişi vermeleri, ödeme yapmaları, yiyecekleri boş bir masaya taşımaları, arta kalanları toplamaları, çöp kutusuna atmaları ve arabalarına geri dönmeleri gerektiğini bilirler. İnsanlar bu sistemde yalnızca bir taşıyıcı bantla değil, yazılı olmamakla birlikte evrensel olarak bilinen yemek kurallarıyla da hareket ettirilirler. Fast food restoranlarının müşteriler üzerindeki denetimlerini artırmaya çalışma yollarından biri de onları çabuk çıkma yönünde etkilemektir. Bu etki, restoranın başka müşterileri yiyeceklerini yemeleri için yer açmak amacıyla çabuk boşaltılması gereken masalara ihtiyaç duymasından kaynaklanır. Belki günümüzün fast food restoran sahipleri, masaları saatlerce işgal eden insanların kısmen zarar verdiği ünlü kafeteryalar zinciri, otomatın başına gelenlerden korkuyorlardır. Otomat bir tür toplumsal merkez haline gelerek yemeklerini yemek için masa arayan insanlara gitgide daha az şans tanır olmuştu. Sokak serserileri otomatın masalarını tekerlerini almaya başladığınca ölümcül darbe indirilmiş oldu. İnsanları fast food restoranlarında hızlı hareket etmeye sevk etmek için restoran sahipleri müşterilerin masalarda oyalanmasını ya da ağırdan almasını önlemek amacıyla güvenlik personeli çalıştırıyor olabilir. Kentlerde bu önlem sokak serserilerin içeriye girmesini önerken banliyölerde kaba saba gençlerin masaları ve park yerlerini tekerlerini almalarını öner. 7-Eleven, Sam Enhanced Evening gibi kötü şarkılar çalarak dükkanlarının dışında oyalanan gençleri uzakta tutmanın yolunu bulmuştur. Bir 7-Eleven sözcüsü, gençler çevrede oyalanmayıp Montavani'nin yolunu tutuyorlar demişti. Bazı fast food restoranları müşterinin restoranda kalma süresini örneğin 20 dakika ile sınırlayan tabelalar bile astı. Daha genel olarak fast food restoranları müşterilerin oyalanmaya ihtiyaç duymayacakları ya da bunu istemeyecekleri şekilde düzenlenmiş durumda. Kolayca tüketilen, çatal bıçaksız yenebilen yiyecekler yemek yeme sürecini zaten hızlandırıyor. Hatta bazı fast food restoranları 20 dakikadan sonra müşterileri rahatsız etmeye başlayan iskemleler bile geliştirmiş. B. Eğitim, uysal olmayı öğrenmek. Üniversiteler eğitim sürecini denetim altına almak üzere çok çeşitli insansız teknolojiler geliştirmiştir. Örneğin profesörler bazı kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmek zorundadır. Ders süreleri üniversite tarafından belirlenir ve dersin ne zaman sona ermesi gerektiği saptanır. Profesör nerede ders veriyor olursa olsun öğrenciler belirlenen zamandan sınıftan çıkar. Üniversite notları da gerek duyduğu için profesör öğrencilerini sınavdan geçirmelidir. Bazı üniversitelerde final notları final sınavından sonraki 48 saat içinde verilmek zorundadır. Bu da profesörleri bilgisayarın not verdiği test usulü sınavlar yapmaya zorlar. Öğrencilerden istenen değerlendirmeler de profesörleri yüksek reytinge yol açacak bir tarzda ders vermeye zorlayabilir. Terfi ve üniversitede kalma sisteminin gerektirdiği yayınlar da profesörleri öğrencilerle birlikte isteyicinden çok daha az zamanı öğretime vermeye zorlayabilir. Üniversite sistemi elbette öğrenciler profesörlere oranla çok daha fazla denetler. Örneğin daha önce sözünü ettiğimiz kısıtlamaların yanı sıra üniversiteler çoğunlukla öğrencileri alacakları dersler konusunda çok az karar verme olanağı tanır. Çoğunlukla ileri düzeyde yapısallaşmış olan derslerin kendileri de öğrencileri belirli şekillerde çalışmaya zorlar. Üniversitenin müşterileri yani öğrenciler üzerindeki denetim aslında üniversiteye girmelerinden çok önce başlar. Özellikle ilköğretim öğrencileri denetlemek için birçok teknoloji geliştirmiştir. Birçok okul başından sonuna kadar öğrencileri kurallara uymaya zorlama çabasındadır. Yuvalar eğitsel koruyucu kamp olarak tanımlanmıştır. Kurallara uyanlar iyi öğrenciler olarak görülür, uymayanlara ise kötü öğrenci yaftası asılır. Yani genel bir kural olarak yüksek öğretimi tamamlayan öğrenciler denetim mekanizmalarına başarıyla boyun eğmiş olanlardır. Öğrencileri yalnızca otoriteye boyun eğmeleri değil, mekanik öğrenme ve nesnel test sisteminin akılcılaştırılmış işlemlerini kucaklamaları da öğretilir. Daha da önemlisi kendiliğindenliği ve yaratıcılığı ödüllendirmeme eğilimi söz konusudur. Hatta bu tür öğrencilerin cesaretleri kırılabilir ki bu da bir uzmanın uysallık eğitimi dediği sürece yol açar. Saat ve ders planında özellikle ilköğretim ve lise öğrencileri üzerinde denetim kurar. Saatin diktatörlüğü nedeniyle bir ders zilin çalmasına kadar sürmeli ve zil çalınca bitmelidir. Oysa öğrenme çoğunlukla saate uygunluk göstermez. Dolayısıyla öğrenciler tam bir şeyi kavramak üzereyken ders sona erer ve sınıf başka bir konuya geçer. Ders planının diktatörlüğü nedeniyle sınıf ve belki de öğretmen neyi ilginç bulursa bulsun, bir sınıf o günün planı neyi gerektiriyorsa onu işlemek zorundadır. Bir öğretmenin verdiği örneği görelim. Öğretmen bir kaplumbağayı büyük bir dikkat ve heyecanla inceleyen çocuklar görür. Öğretmen, şimdi çocuklar kaplumbağayı bir kenara bırakın der ısrarla. Fen dersi göreceğiz. Dersin konusu yengeçler. Genel olarak boyun eğen yumuşak başlı öğrenciler yetiştirmeye ağırlık verme eğilimi vardır. Yaratıcı, bağımsız öğrenciler eğitim sisteminin bakış açısına göre çoğunlukla intizamsız, pahalı ve zaman tüketicidir.